Ayrım 17, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 177. Catherine Staples telefonu kapatarak masasına dayandı. Yaptığı konuşma onu şaşırtmıştı. Hong Kong'da Kanada'nın gizli servisi yoktu. Konsolosluk bu konularda dost İngiltere'nin olanaklarından yararlanıyordu. Kadın uzun süredir ilişkisi olan Ian Ballantyne'ı aramıştı. 67'sindeki dul adam Scotland Yard'dan ayrıldıktan sonra Hong Kong'taki iç işlerinde bir şubenin başına gelmişti. Kendisi AHA 6, özel şube dahil bütün gizli servislerle işbirliği yapıyordu. Adam ona Yao Ming adında bir taypan olmadığını, Macao'da bir taypanın karısıyla aşığının öldürülmediğini söylemişti. Japonların 1945'te ayrılmalarından beri bu tür cinayetler işlenmiyordu zaten. Adam anlattıklarının hepsi yalan kızım demişti. Bence biri çok önemli bir iş halletmek için hatırı sayılır bir riske girmiş.
Bu operasyonu Washington'ın planladığını söylersem ne dersin?
Olamaz. Londra'dan izin alınmadıkça bunu yapamazlar. O manyak Bourne hepimizi güç durumda bıraktı. Kurbanlarından biri kimsenin adından söz etmek istemediği bir adam. Başka şeyler öğrenirsen haber ver. Sana yardımcı olmaya çalışırım.
Ballantyne ne demek istemişti?
Kurbanlarından biri kimsenin adından söz etmek istemediği bir adam. Ne demekti? Neden Kanadalı eski ekonomi uzmanı böyle korkunç bir olayla karşılaşmıştı? Neyse şimdilik Mary güvende sayılırdı.
Elçi Haviland elinde ateşe çantasıyla Victoria tepesindeki çalışma adasına girince McAllister yerini amirine bırakmak için ayağa fırladı.
Otur Edward, ne haber var?
Korkarım yeni bir şey yok.
Bu işe neden olan geri zekalı nerede?
Haviland'ın göremediği bir köşede oturan binbaşı Lin Wenzhou ayağa kalkınca McAllister'ın rengi soldu.
Bu işe neden olan geri zekalı Çinli benim sayın elçi.
Haviland ona dönerek homurdandı. Özür dilemeyeceğim. Siz hep kendi kafalarınızı korumaya çalışırsınız. Ama yaşayacak olan da bizleriz. Siz mahvolacaksınız.
Sizi anladığımı sanmıyorum.
Müsteşar onun suçu yok diyecek oldu.
Elçi suç senin mi diye gürledi. Kadını korumakla görevli olan sen miydin?
Burada her şeyden ben sorumluyum.
Lin atıldı. Suç benim. Başarısızlığa uğradım. O kadın hepimizi kandırdı.
Sen özel şubeden Lin'sin değil mi? Hakkında iyi şeyler duydum. Kadın uzman bir doktoru da kandırmış ha?
Çinli evet diye cevap verdi. Bu bölgenin en iyi dahiliye uzmanı ve bir İngiliz.
Buna gerek yoktu binbaşı. Çinli olduğunuzu ima etmeniz de gereksiz. Ben ırkçı değilim. Böyle şeylerle yitirilecek zamanımız yok.
Çantasını masaya koyup açarak siyah bordürlü büyük kalın bir zarf çıkardı.
Edward Redstone dosyasını istemiştin. İşte burada. Yalnız dosyanın bu odadan çıkarılmayacağını bilmelisin. İşin bitince dosyayı kasaya kilitle.
Hemen okumaya başlayacağım. Zaten burada bir odaya yerleştim. Kasa da orada.
Bildiğin gibi yap Edward. Binbaşıya ne kadarını anlattın?
McAllister Lin Wenzhou'ya baktı.
Sadece izin verdiğin kadarını. Kendisi bu kadarının yeterli olmadığından yakınıyor. Belki de haklı.
Çinli ısrar edecek durumda değilim Edward dedi. Londra kesin konuştu sayın elçi. Dolayısıyla da bu durumu kabul etmem gerekti.
Bir şeyi kabul etmeni istemiyorum binbaşı. Ömründe bu kadar korkmadığını düşünmeni arzu ediyorum. Şimdi McAllister'ı dosyayla baş başa bırakıp bahçeye çıkalım. Sana anlatacaklarım var. O kadını bulmak zorundayız.
Mary Catherine Staples'ın caddeye bakan dairesinde pencerenin önünde oturuyordu. Buradan ayrılmayacağına söz vermişti. Telefon iki kez çalıp sustuktan sonra yine çalarsa açacaktı. O zaman kendisini Catherine'in aradığını bilecekti. Zavallı Catherine bu olaylardan çok korkmuşa benziyordu. Onun uzak doğu konusunda bilgisi çok genişti. Böyle dehşete kapıldığına göre ortada çok ciddi bir durum vardı demek. Telefon çaldı, iki kez zil sesini duydu, bir sessizlik oldu ve telefon yine çaldı. Mary alıcıya uzandı. Alo.
Mary, McAllister size yalan söylemiş. Öyle bir taypan yok. Macao'daki Lisbağ Oteli'nde de kimse öldürülmemiş.
Bunu örtbas etmişler. Banker bu iş için para vermiş.
Benim kaynağım eşsizdir. Böyle bir şey olsa hemen duyardı. Bu şimdiye kadar duyduğum en beceriksizce düzenlenmiş iş ya da kocanı işe katmak için büyük kurnazlıkla düzenlenmiş bir oyun. Kocam böyle bir öneriyi kabul etmeye yanaşmazdı.
Bence onu zorlamak için bu oyuna başvurdular.
Catherine, sen ne diyorsun?
Bugün öğleden sonra bir adam bir uçakla Kaytak Havaalanı'na indi. Kendisi çok tanınmış bir devlet adamı. Onun geldiğini biz biliyoruz. Gazetecilere çok sevdiği Hong Kong'da tatil yapacağını söylemiş.
Yani o adam ömründe tatil yapmamıştır.
McAllister Treadstone dosyasını kasaya kilitleyip bahçeye çıkarak bir kiraz ağacının altındaki iki beton bankta oturan adamların yanına gitti. Lynn'in büyülenmiş gibi Havilland'a baktığını görünce de elçinin ona bazı şeyleri açıklamış olduğunu anladı. Yaklaşarak Lynn dedi, kadın Webb'le konuşurken ne söyledi?
Paris'teki bir yoldan söz etti. Orada en sevdiği ağaçların olduğunu söyledi. Ona nerede olduğunu anlatmaya çalışıyor ama yanılıyordu.
Hayır, kadın akıllılık etti.
Havilland, ne demek istiyorsun McAllister diye sordu.
Kadının en sevdiği ağaç önemli. İsfendan ağacını kastetmiş olmalı. Yani Kanada'nın simgesini. Hong Kong'da Kanada elçiliği yok ama bir konsolosluk var. Kadın kocasına orada buluşabileceklerini ima etmiş.
Öyleyse dost konsolosluklarla temasa geçmeliyiz.
Linda, ellerimizi daha fazla bağlamamalısınız sayın elçi dedi. Size büyük saygım var ama görevimizi yapmamız bekleniyorsa bize de biraz saygı göstermesi gerekir.
Bana o korkunç şeyi anlatarak bunu belirttiniz zaten. Sheng Chu Yan, inenilir gibi değil.
Yalnız ağzını sıkı tutacaksın.
Binbaşı tabii efendim diye cevap verdi.
Havilland, bana Kanada konsolosluğunda çalışanların listesini bulun diye buyurdu.
16. Bölüm. Bourne'un beklediği telefon öğleden sonra 5'te geldi. Hiç ad verilmedi. Arayan her şey ayarlandı dedi. Saat 21'den hemen önce sınıra gideceğiz. O sırada nöbet değişiyorlar. Shenzhen'den vizene bakacaklar. İçeriye girdikten sonra kendi başına kalacaksın. Ama Macao'dan sınırın geçtiğin hiç bilinmeyecek.
Peki sınırdan nasıl çıkacağım? Dediğin doğruysa işlerin yolunda gitmesi için yanımda biri bulunmalı.
O ben olmayacağım. Seninle sınırda buluşacağız. Sonra ben ayrılacağım. Sarhoşmuşsun gibi davran. Buna sık sık rastlanır. Shenzhen'in dışında bir havaalanı var. Yanlış uçağa binmiş olduğunu söyleyeceksin. Buna da sık rastlanıyor sanırım. Çin'de uçak seferleri berbattır.
Bu gece için ne ödeyeceğim?
4000 Hong Kong doları ve yeni bir saat vereceksin.
Kabul.
Gombey köyünün 10 mil kadar kuzeyinde tepeler yükseliyordu. İleride bodur ağaçlarla kaplı alçak dağlar vardı. Jason Bourne ve Macao'da geçitte dövüştüğü eski düşmanı toprak yolda ilerliyorlardı. Çinli birden durup yukarıda kalan tepelere baktı. 5-6 kilometre sonra bir tarlaya geleceğiz. Onu aşıp yine ormana gireceğiz. Çok dikkatli olmalıyız.
Onların orada olacaklarından emin misin?
Haberi ben götürdüm. Sınırın öbür yanında bir toplantı yapmak istiyorlardı.
Bunun nedenini bilmiyor musun?
Ben sadece haberciyim. Bence bu işte bir tuhaflık var.
Bunu dün gece de söyledin. Ne düşündüğünü açıklayamaz mısın?
Bunu kendim de tam anlamış değilim.
Toplantının Çin'de yapılmasına anlam veremedin mi?
Bir neden bu ama başka şeyler de var. Bunu içimden gelen bir ses söylüyor.
Jason, buna ya anlamıyorum diye cevap verdi. Kendisi de Bourne adını almış katilin Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi arabasına bindiğini anlayınca kuşkuya kapılmıştı.
Sınırdaki muhafıza çok cömert davrandın. Verdiğin saat pahalıydı.
Ona yine gereksinmem olabilir.
Kendisi aynı yerde olmayabilir.
Yine de onu bulurum.
Saati satacaktır.
İyi, ona bir saat daha veririm.
Eğilerek yüksek otların arasına daldılar. Bourne tarlada önden koşan rehberini izledi. Etraf karanlıktı ama ay zaman zaman bulutların arasından çıkıyordu. Sonunda ağaçların arasına girerek bir tepeye tırmanmaya başladılar. Çinli durup iki elini de havaya kaldırdı.
Ağır ağır ilerleyelim diye fısıldadı. İçimde tuhaf bir his var. Bir uyumsuzluk olduğunu anlıyorum.
Sık ormanda sürünerek ilerlediler. Bourne çekirgelerin seslerini duyuyordu. Bir baykuş öttü ve bir diğeri ona karşılık verdi. Bir süre sonra karşıda yine ağaçlarla kaplı bir tepe gördü. Orada başka bir şey daha vardı. Ağaçlarla kaplı tepenin doruğunda bir pırıltı seçti. Orada bir ateş yanıyordu. Bir kamp ateşi olmalıydı. Bourne birden fırlayıp hızla tepeye tırmanmak istiyordu. Kendine güçlükle engel oldu. Bundan böyle sabır her şey demekti. Hem çok iyi bildiği bir tür yerde, karanlık bir ormandaydı.
hayal meyal anımsadığı şeylerden kendine güvenmesi gerektiğini anlıyordu. O tepeye tırmanacak, ağaçların arasında toplantıyı gözleyebileceği uygun bir yere gizlenecekti. Bunu kaç kez yapmıştı. Bekleyecek, gözetleyecek ve ne zaman harekete geçeceğini de bilecekti. Zamanı gelene kadar o adamı izleyecekti. Bu kez onu ele geçirecekti.
Mary, bu kez başarısızlığa uğramayacağım. Büyük bir nefret duyuyorum. Nehirde yazan üç ceset bana böyle nefret etmeyi öğretti sanırım. Maine'deki bir kapıdaki kanlı el izi de bu nefretimi güçlendirdi. Bir daha böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Genellikle senin düşüncelerine karşı çıkmam sevgilim. Ama Cenevre'de yanıldın, Paris'te yanıldın. Ben bir katilim.
Rehberi başını ona yaklaştırarak ne var diye fısıldadı. Neden işaretime uymadın?
Özür dilerim, düşünüyordum.
Ben de öyle, sağ kalmamızı düşünüyorum.
Artık endişelenmene gerek yok, gidebilirsin. Tepedeki ateşi görüyorum.
Born cebinden para çıkardı, yalnız gitmeyi yeğlerim. Tek başına gelen birini görmeleri daha güçtür.
Ya orada dolaşan muhafızlar varsa? Beni Macao'da yendin ama bu konuda hiç de değersiz sayılmam.
Bundan eminim, artık gidip o adamları bulmalıyım. Rehberine baktı. Bir silah istiyorum. Sınırdan geçerken bu tehlikeyi göze alamadım.
Ay ya!
Jason parayı verdi. Hepsi tamam. 9500 dolar. Ormana dönüp saymak ister misin? Küçük bir elektrik fenerim var.
İnsan kendini yenenin sözlerine güvenmek zorundadır. Gururum böyle bir şey yapmama engel olur.
Sözlerin çok etkileyici doğrusu. Haydi artık buradan git. Burası benim bölgem.
Rehber, bu da benim tabancam diyerek belinden çıkardığı silahı uzattı ve paraları aldı. Gerekiyorsa bunu kullan. Şarjörde 9 kurşun var. Tabanca kayıtlı değil. Bunları o Fransız bana öğretti.
Bunu sınırdan mı geçirdin?
Saati ben değil sen getirdin. Gerekseydi tabancayı atacaktım ama muhafızın yüzünü gördüm. Şimdi tabancaya gereksinmem yok.
Teşekkürler. Yalnız şunu söyleyeyim. Yalan uydurdunsa gelir seni bulurum. Bana inanabilirsin.
O zaman yalanların bana ait olmadığını anlarsın ve paran da iade edilir.
Çok zekisin doğrusu.
Sen beni yendin. Her şeyde onurlu davranmak zorundayım.
Born sürüne sürüne ilerledi. Rehberinin bilmediği bir şeyin farkındaydı. Bu yüzden onun gelmesini istememişti. Yüksek otlarla kaplı bir yerde mutlaka devriyeler bulunurdu. Onun için kımıldayan otlara, sazlara çok dikkat etmesi gerekiyordu. Artık ormanın başladığı yeri seçebiliyordu. Tam yattığı yerden doğrulacağı sırada birden hareketsiz kaldı. Yukarıda sağ tarafta bir adam elinde tüfekle rüzgarda hışırdayan dalgalanan otlara bakıyordu. Born rüzgardan yararlanarak dalgalanan otların arasında ilerledi. Muhafızın 3 metre kadar uzağında durdu. Kısa bir süre bekledikten sonra ağır ağır süründü. Sonunda onun ayakları dibine yaklaştı. Muhafız sola bakıyordu. Born birden otların arasından çıkarak saldırdı. Muhafız paniğe kapılarak kendini kurtarmak için tüfeğinin kabzasıyla vurmayı denedi. Jason namluyu yakalayıp adamın kafasının üstünde çevirdi. Dizini onun kaburgalarına gömerken silahı da başına vurdu. Muhafız çöktü. Born onu sürükleyerek otların arasına soktu. Çinlinin ceketini üstünden çıkarıp ince parçalar halinde yırttı. Adamı sıkıca bağladı. Ağzına bir tıkaç sokmayı da unutmadı. Eskiden olsaydı hemen tarladan çıkar ve ağaçlar arasından koşarak ateş yanan yere yaklaşırdı. Bunu yapacak yerde hareketsiz yatan Çinli'ye baktı. Kendisini rahatsız eden bir şey vardı. Bir uyumsuzluk olduğunu seziyordu. Bir kere muhafız üniformalı değildi. Üstelik üstü başı yağ kokan adamın giysisi de leş gibiydi. Eğilip adamın ağzını açtı. Dişlerinin çoğu dökülmüştü. Kalanlar da kapkaraydı. Bu nasıl bir muhafızdı? Onun doğulu küçük işler çeviren bir haydut olduğu belliydi. Ancak o toplantıyı yapan adam 10 binlerce dolar vermekten de çekinmiyordu. Bu işte bir dengesizlik vardı. Born haydutun tüfeğini alarak sürüne sürüne otların arasından çıktı. Bir şey görmediği ve önündeki ormandaki yaratıkların seslerinden başka bir şey duymadığı için ayağa kalktı. Bir solukta ağaçların arasına daldı. Sessiz sedasız tırmanmaya başladı. Her kuş sesinde, her kanat çırpılışında duruyordu. Artık yerde sürünmüyordu. Tüfeği gerektiğinde bir sopa gibi kullanmak için sıkıca tutmuş, dizlerinin üstünde gidiyordu.
Ateş edip avına geldiğini haber veremezdi. Ancak yaşamı söz konusu olduğunda bunu yapabilirdi. Tuzağını kurmuştu. Şimdi sabretmeli ve avının tuzağa düşmesini beklemeliydi. Tepeye gelince sessiz sedasız bir kayanın arkasına süzüldü. Usulca tüfeği indirip rehberin vermiş olduğu tabancayı belinden çekti. Dev kayanın yanından baktı. Aşağıda sadece dimdik duran bir asker vardı. Belinde tabancası bulunan asker ateşin 6 metre kadar solundaydı. Gözükmek ama tanınmak istemeyen biri tarafından oraya yerleştirilmiş gibiydi. Born saatine baktı ve beklemeye başladı. Bir saate yakın bir süre bekledi. Bu sırada asker 5 sigara içmişti. Jason Bourne da soluk almaya çekinerek öylece yerinde kalmış ve adamı seyretmişti. Sonra ikinci adam sakin bir tavırla gölgelerin arasından çıktı. O anda David Webb'in aklı durdu. Jason Bourne'un beyni uyuştu. Adam ateşe yaklaşıp yüzü aydınlandığında Bourne da silahı sıkıca kavradı. Bağırmamak, öldürmemek için kendini güç tuttu. Kendi hayaletine bakıyordu. Yıllar önceki hayalet ona musallat olmaya gelmişti. O yüz hem kendisinin de hem de değil. Belki de plastik ameliyat geçirip Jason Bourne olmadan önce yüzü böyleydi. İnce, kasları gergin, vücut gibi bu yüz de gençti. Kimliğine büründüğü efsaneden epey gençti. Bu gençlikte Medusalı Delta'nın gücü vardı. İnanılacak gibi değildi. Adamın uzun kollarını kımıldatmadan dikkatle kedi gibi yürüyüşü ölüm sanatında usta olduğunu açıklıyordu. O Delta'ydı. Kendisine anlatılan Delta. Daha sonra Kabil ve Jason Bourne olan Delta. O anda hem kendisine hem de kendisi olmayan bir katile bakıyordu. Uzakta bir yerde patlayan silahın sesi ormanda yankılandı. Katil durup birden dönerek ateşten uzaklaştı. O sağa fırlarken asker de kendini yere attı. Ormandan kulakları sağır eden yaylım ateşin sesi geldi. Katil yuvarlanarak gölgelere kaçarken kurşunlar yerdeki toprakları havalandırdı. Çinli asker dizinin üstünde doğrulmuş, gizlice sokulmuş bir düşmanın olabileceği yöne ateş ediyordu. Sonra çarpışma birden güçlendi. Patlamalar kulakları sağır edecek gibiydi. Bir bomba kamp yerini dümdüz etti. Bunu izleyen ikincisi ağaçları köklerinden çıkardı. Kuru dallar rüzgarda alev aldı. Üçüncü bomba da makinelinin ateş ettiği taraftan atıldı. Her yer alevler içinde kalmıştı. Bourne elini gözlerine siper ederek elinde tabancayla kayanın yanından çıktı. Katil için bir tuzak hazırlanmış, o da bu tuzağa düşmüştü. Çinli asker ölmüştü. Silahı uçmuş, vücudu paramparça olmuştu. Kamp yeri olan cehennemden birden fırlayan bir adam Jason'ı görerek ateş etti. Sonra katil geri dönüp kendisini öldürmek isteyenleri kapana sıkıştırmak için koştu. Bourne da sağa kaçtı, sonra ayağa fırladı. Katilin kaçmasına izin veremezdi. Sağa sola zigzaklar çizerek koştu. Önündeki adam ağaçların arasından geçerek hızla uzaklaşıyordu. Öldürücü efsane olduğunu iddia ederek Asya'dakileri öfkelendiren adam bu efsanenin asıl sahibiyle karısını mahvetmeye hazırlanıyordu. Bourne ömründe bu kadar hızlı koştuğunu anımsamıyordu. Ağaçlara çarpmadan yerdeki çalıların üstünden zıplayarak Medusa'daki kadar gençmiş gibi inanılmaz bir hızla hareket ediyordu. Medusa'ya her 10 metrede aradaki farkı 5 metre kapatıyordu. Ormanları biliyordu. Her orman onun dostuydu. Hiç düşünmeden sadece hissederek ormanlarda sağ kalmayı başarmıştı. Düşmanına erişmek üzereydi. Katil sadece 1-2 metre içerideydi. Jason sanki son soluğuyla saldırdı. Bourne, Bourne'a saldırıyordu. Elleri bir dağ aslanının pençeleriydi şimdi. Elleriyle katilin omuzlarını yakaladı, parmakları sert kaslara battı. Sağ dizi adamın bel kemiğine vurdu. İnanılmaz bir öfke bendiğini kavuruyordu. Onu öldürmemesi gerektiğini kendine anımsatmak zorunda kaldı. Sağ kalmalısın diyordu. Sen benim kurtulmam demeksin, bizim kurtulmamız demeksin. Jason Bourne onun boynunu yakalayıp başını sağa çekerken katil haykırdı. Sonra ikisi birden yere yuvarlandı. Bourne'un kolu adamın gırtlağına dayanmıştı. Sol yumruğunu katilin karnına indirip duruyor, soluk almasına engel oluyordu. Yüz, o yüz, yıllarca ötede kalan yüz bu muydu? Belleğinin engellediği cehenneme onu geri götürmek isteyen surat bu muydu? O yüz neredeydi?
Karşısındaki o değildi.
Altındaki adam Delta diye feryat etti.
Born bağırdı, bana ne dedin? Yerde debelenen adam Delta diye inledi. Kabil Carlos için, Delta Kabil için.
Carlos, sen kimsin?
Danju, ben Danju'yum, Medusa'dan.
Tam Kuan'dan, bizim adımız yoktu, sadece şifre adları.
Paris'i anımsıyor musun? Louvre, Paris'te hayatımı kurtardın. Tıpkı Medusa'da pek çok kez yaptığın gibi. Ben Danju'yum, sen Jason Bourne'sun. Bizden kaçan deli de benim yarattığım biri.
Web yerdeki allak bullak yüze, biçimli kırbıya, geriye taranmış gümüş saçlara baktı. O karabasan geri gelmişti. Etraflarında ölümün dolaştığı buharlar yükselen pis Tam Kuan ormanlarındaydı. Sonra gözlerinin önünde Paris belirdi. Öğleden sonra güneş göz alıyordu. Louvre'un basamaklarındayken birden patlamalar oldu. Yerdeki yüzü kurtarması gerekiyordu. Medusa'dan olan yüzü kurtaracak ve bu çılgınca bilmecenin eksik parçalarını yerlerine koyabilecekti.
Jason Danju diye fısıldadı. Sen Danju musun?
Fransız boğulacak gibiydi. Gırtlağımı bırakırsan sana bir hikaye anlatacağım. Senin de anlatacakların olduğundan eminim.
17. ayının sonu. Sayfa 188.